Ayrım 32.
Sayfa 336. Yüzbaşı gerildi ve atın üstünden atladı. İsa ile birlikte ilerlemeye başladılar. Arkalarından uzaktan havariler izliyordu. Daha da geride köylü kalabalığı geliyordu. Tam o sırada sevinçten kendinden geçmiş olan Thomas, lejyonun artçıdan arasında belirdi. Askerlerin ardından gidiyor, mallarını büyük kârla onlara satıyordu. "Hey Thomas!" diye bağırdı ona havariler. "Hala bizimle gelmiyor musun ha? Şimdi mucizeyi görür ve inanırsın." "İlkin göreyim hele!" diye cevap verdi Thomas. "Bir dokunayım." Neye dokunacaksın kurnaz tüccar seni? Gerçeğe. Gerçeğin dokunulabilecek yanı var mıdır ki? Ne sayıklıyorsun lan? Dokunulacak yanı yoksa ben onu ne diyeyim? Dedi Thomas gülerek. Nesillere dokunmam gerek benim. Gözlerime, kulaklarıma inanmıyorum. Ellerime inanıyorum. Köyün en yüksek noktasına vardılar ve badanalı hoş bir eve girdiler. 12 yaşlarında bir kız. İki iri yeşil gözü açık, beyaz bir yatak üstünde yatıyordu. Babasını görünce yüzü aydınlandı. Ruhu şiddetle sarsıldı. İlmeni vücudunu kaldırmak istedi ama boşunaydı. Yüzündeki sevinç sönüverdi. İsa eğilerek kızın elini avucuna aldı. Bütün gücü avucunun içinde toplanmıştı. Bütün gücü, sevgisi ve esirgeciliği. Söz söylemeden gözlerini o iki yeşil göze dikti ve ruhunun parmakları ucundan kızın vücuduna doğru şiddetle aktığını duydu. Kız çabayla ona bakıyor, dudakları aralanmış gülümsüyordu. Havariler başta Thomas olmak üzere ayak ucundan içeri girdiler. Mallarının içinde bulunduğu torba sırtındaydı. Borusu da kemerine sokulmuştu. Köylüler bahçede ve dar yolda dağınık bir durumdaydılar. Herkes soluğunu tutuyor ve bekliyordu. Yüzbaşı duvara dayanmış kızını seyrediyor, kaygısını saklamaya çalışıyordu. Yavaş yavaş kızın yanakları pembeleşmeye başladı. Göğsü kabardı, elinden yüreğine, yüreğinden ayaklarının tabanlarına kadar tatlı bir sızlama duydu. Hafif Meltem'in oynattığı bir kavak ağacının yaprakları gibi içi hışırdadı. İsa, kızın elinin yürek gibi attığını ve avucu içinde yeniden hayat bulduğunu duyuyordu. Tam o sırada ağzını açıp konuştu. "Kalk kızım!" diye yavaşça buyurdu. Kız sakin sakin kımıldadı. Sanki bir uyuşukluktan uyanıyordu. Uyanıyormuş gibi gergindi. Derken elini yatağın üstüne dayayarak vücudunu kaldırdı ve bir sıçrayışta babasının kollarına atıldı. Thomas'ın fır döndü gözleri dışarı uğradı. Elini uzatıp kıza değdi. Gerçek olup olmadığını anlamak ister gibiydi. Havariler şaşırmış, ürkmüşlerdi. Çevresine üşüşen kalabalık bir an için haykırdı. Derken dehşet içinde sustu. Babasına sarılıp öpen kızın şakrak kahkahasından başka bir şey duyulmuyordu. Yüzü öfkeli kötü kötü bakarak Yahuda İsa'ya yanaştı. Gücüne inanmayanlara harcıyorsun. Düşmanlara yardım ediyorsun. Bizi dünyanın sonuna mı getirdin? Bu mu ateş? Ama uzaklarda, karanlık göklerde, havada dönüp duran İsa duymadı bu sözleri. Kızın yataktan sıçraması herkesten çok onu korkutmuştu. Sevinçlerini tutamayan havariler çevresinde bir halka meydana getirip oynamaya başladılar. Demek her şeylerini bırakıp onun ardından gitmekle iyi etmiş oluyorlardı. Gerçekten ta kendisiydi. Mucizeler yapıyordu. Thomas zihnine bir terazi koyup tarttı. Kefelerin birine mallarını koydu, ötekini de göklerin hakimiyetini. Kefeler bir süre sallanıp durdular, sonra kımıldamaz oldular. Gökler hakimiyeti daha ağır gelmişti. Evet, pek hoş bir riske girecekti. 5 verir, karşılığında 1000 alabilirdi. O halde Tanrı adına ileri diye düşündü. İsa'ya yaklaştı. Efendimiz, dedi. Sizin güzel hatırınız için mallarımı yoksullara dağıtıyorum. Göklerin hakimiyeti geldiğinde ne olur unutmayın. Sizinle gelmek için her şeyimi feda ediyorum. Çünkü bugün gerçeği gördüm ve ona değdim. Ama İsa hala uzaklardaydı. Sözleri duymuştu ama cevap vermedi. Sadece borumu saklayacağım diye devam etti sabık tüccar. Halkı toplamak için öttürürüm. Yeni mallar satıyoruz. Ölümsüz mallar. Üstelik bedava. Yüzbaşı kızını kollarıyla sarmış bir durumda İsa'ya yaklaştı. ''Tanrı adamı'' dedi. ''Sen benim kızımı canlandırdın. Buna karşılık olarak bir şey yapabilir miyim?'' ''Kızını şeytanın zincirlerinden kurtardım'' diye cevap verdi İsa. ''Sen de şu baş kaldıranları Roma'nın zincirinden kurtar.'' Rufus başını önüne eğerek içini çekti. ''Yapamam'' diye mırıldandı üzgün üzgün. ''Gerçekten yapamam.'' Sen nasıl topladığın Tanrı'na kendin adamışsan ben de Roma İmparatorluğu'na kendim adadım. Verdiğimiz sözde durmamak doğru olur mu? Başka ne istersen söyle yapayım. Yarın değil öbür gün Kudüs'e gidiyorum. Gitmeden elimden geleni yapayım senin için. Yüzbaşı diye cevap verdi İsa. Bir gün kutsal Kudüs'te çetin bir anda karşılaşacağız seninle. Senden o zaman isteyeceğim o lütfu. O zamana kadar sabır. Elini kızın sarışın saçları üstüne koydu. Uzun bir süre öylece bıraktı. Gözlerini kapadı, başın sıcaklığını, saçın yumuşaklığını ve kadının tatlılığını duyuyordu. "Yavrum," dedi sonunda gözlerini açarak, "unutmamanı istediğim bir şey söyleyeceğim sana. Babanın elinden tut ve onu doğru yola götür." "Doğru yol hangisidir Tanrı adamı?" diye sordu kız. "Sevgi yoludur." Yüzbaşı yiyecek ve içecek getirmeleri için emir verdi. Sofra kuruldu. İsa ile havarilerini "benim konuklarım olun," dedi. "Bu gece evde yiyip içeceksiniz. Kızımın dirilişini kutluyorum çünkü. Yıllardır mutluluk nedir bilmedim. Bugün yüreğim sevinçten taşıyor. Hoş geldiniz." İsa'ya eğildi. "Taptığın Tanrı'na karşı büyük bir borç duyuyorum," dedi. "Onu bana ver. Öteki kadınlarla birlikte onu da Roma'ya göndereyim." "O kendiliğinden gider oraya," diye cevap verdi İsa ve soluk almak için avluya çıktı. Gece oldu. Yıldızlar göğe tırmanmaya başladılar. Aşağıda minik köyde lambalar yandı, insanların gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Bu akşam her günkü konuşmalar her zamankinden bir derece daha yükseğe çıktı. Çünkü Tanrı iyi yürekli bir aslan gibi köylerine gelmişti. Sofra kuruldu. İsa havarilerin arasına oturup ekmeği bölüştürdü ama konuşmuyordu. İçinde ruhu hala kaygı içinde kanat çırpıyor, büyük bir tehlikeden henüz kaçmış ya da büyük ve beklenmedik bir iş başarmış gibi duruyordu kendini. Çevresindeki havariler de konuşmuyordu ama yürekleri sevinçten güm güm atıyordu. Dünyanın sonu ve gökler hakimiyeti düş değildi. Sırf bir heyecan yaratıcı olay değildi. Gerçekti. Yanlarında oturan, yanık tenli, ayakları çıplak, öteki insanlar gibi yiyip içen, konuşan, gülen, uyuyan genç adam da gerçekten Tanrı'nın elçisiydi. Yemek bitince ve herkes uyumak üzere yatınca Matta lambanın altına diz çöktü. Gönlünün içinden el değmemiş defterini çıkardı. Kulağının arkasından tüy kalemi aldı. Boş sayfalar üzerine eğilerek uzun bir süre düşündü. Nasıl başlasaydı? Tanrı bu kutsal adamın söylediği sözleri, yaptığı mucizeleri bir bir yazsın diye, unutulmasın diye, gelecek kuşaklar onları bilsin, onlar da kurtuluş yolunu seçsinler diye onu bu kutsal adamın yanına katmıştı. Bu Tanrı'nın ona verdiği bir ödevdi. Şüphe etmiyordu. Okuma yazma biliyordu. Bu bakımdan ağır bir sorumluluk düşüyordu ona. Bütün kaybolmak üzere olanları yakalamak, sayfalara yazarak onları ölümsüz yapmak ödeviydi bu. Havariler varsın ondan nefret etsinlerdi. Bir zamanlar vergi toplayıcısı olduğundan varsın yanına gitmesinlerdi. Tövbe etmiş bir günahkarın hiçbir günah işlememiş olan bir adamdan daha iyi olduğunu onlara şimdi gösterecekti. Tüy kalemini tunç mürekkep hakkasına batırdı. Sağında bir kanat hışırtısı duydu. Sanki bir melek gelmiş de yazması için kulağına bir şeyler söylüyordu. Kesin bir davranışla yazmaya başladı. "İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in nesebinin kitabıdır." Yazdı, yazdı. Doğu mavimsi beyaz bir parlaklıkla parlamaya ve ilk horoz ötmeye başlayıncaya kadar yazdı. Önde borulu Thomas yola koyuldular. Thomas borusunu çaldı. Bütün köyü uyandırdı. "Hoşça kalın," diye bağırdı. "Yakında Tanrı'nın ülkesinde görüşürüz." İsa havarileriyle birlikte arkadan geliyordu. Hala İsa'nın peşinden giden Nasıralı pejmürde kılıklılar ve sakatlar sürüsü Kana'dan yeni katılanlarla artmıştı. Bekliyorlardı. "Bizleri unutamaz," diyorlardı. "Kutlu saat gelir, bize de dönüp bakar, bizi de açlıktan, hastalıktan kurtarır." Bu kez Yahuda kafilenin arkasında kalmıştı. Büyük torbalar bulmuştu. Her kapının önünde duruyor, yarı yakarır, yarı meydan okur sesle karşısına çıkan kadınlara şöyle diyordu. "Biz kendi tarafımızdan siz zavallılar için çalışıyoruz. Sizler kurtulasınız diye. Siz de kendinizce bize yardım edebilirsiniz. Bizi açlıktan ölmeyi bırakmayın. İnsanlığı kurtarmak için azizlerin dahi yemek yemesi gerektiğini unutmayın. Biraz ekmek, peynir, kuru üzüm, hurma, bir avuç zeytin, ne varsa verin. Tanrı hesabını tutuyor. Öteki dünyada gönendirir sizleri. Bir tek zeytin tanesi verene koca bir bağ bağışlayacak." Dolabını açmakta geciken bir kadın olduğunda da şöyle bağırıyordu. "Niçin bu denli elisi kanım? Yarın öbür gün kim bilir, belki de bu gece gökler yarılacak, ateş yağacak, neyiniz var neyiniz yoksa yanıp kül olacak. Bir bize verdiklerinizle kalacaksınız. Kurtarılırsanız ey zavallı yaratıklar, bana verdiğiniz ekmek, zeytin ve yağ sayesinde kurtulmuş olacaksınız." Ürken kadınlar dolaplarını açıyorlardı. Yahuda köyün sonuna varmadan daha elindeki torbalar sadakalarla dolup taşmıştı. Kış gelmişti. Toprak üşümeye başlamıştı. Yapraklarından çırılçıplak soyunmuş sıra sıra ağaçlar üşüyordu. Zeytin, hurma, servi gibi Tanrı'nın kutsadığı ağaçlar yaz kış süslerini üzerlerinde tutuyorlar. İnsanlar da aynı durumdaydı. Bütün yoksullar üşüyordu, çıplak ağaçlar gibi. Yuhanna, yün entaresini İsa'nın üstüne örtmüş, annesinin sandıklarını açmak için bir an önce Kefernaum'a varmaya bakıyordu. İhtiyar Salome vaktiyle bir sürü şeyler örmüştü. Gönlü asil ve cömertti. Sıcak tutacak giysiler arkadaşlarına dağıtırdı. Varsın para delisi zebedi homurdansın. Kimin umurundaydı? İnatçılığıyla ve tatlılığıyla evi yöneten ihtiyar Salome'ydi. Aklı can yoldaşı Nathaniel'de olan Filipus da acele ediyordu. Bütün gün Kefernaum'da iki büklüm ayakkabı ve çarık dikiyor, yama yamıyordu. Ömrü böylece harcanmış oluyordu. Zihnini Tanrı'ya yükseltecek, Yakup'un merdivenini göklere dayayıp tırmanacak zamanı nereden bulacaktı? Ah bir varsam da diyordu Filipus. Zavallıcağı büyük sırrı açsam, o da kurtulsa. Taberiye'yi arkalarında solda bırakarak bir dönemeci döndüler. Tanrı'nın tiksindiği, kralı cehennem ateşine mahkum, vaftizcinin katili Taberiye'yi. Matta, Petrus'a yaklaşıp erdem ve vaftizci konusunda bütün hatırladıklarını sordu. Her şeyi bir bir yazmak istiyordu ama Petrus geri geri çekildi ve vergi toplayıcısının soluğunu duymamak için yüzünü öte yana çevirdi. Üzülen Matta, kısmen dolmuş olan defterini koltuğu altına sıkıştırdı. Arkada kaldı. Taberiye'ye gidip gelen iki arabacı bulup feci cinayet işinin nasıl olduğunu onlara sorarak defterine kaydetti. Kralın sarhoş olup da üvey kızı Salome'yi karşısında çıplak oynattığı doğru muydu? Matta yazarak ölümsüzleştirmek için her şeyi inceden inceye öğrenmek istiyordu. Tam o sırada Madalan'ın dışındaki büyük kuyuya vardılar. Bulutlar güneşi kaplamışlardı. Yeryüzünün üstüne soluk bir karanlık indi. Siyah yağmur iplikleri yerle göğü birleştirmeye başladılar. Magdalena gözlerini tepe penceresine götürdüğünde göklerin karardığını gördü. Kış geldi diye mırıldandı. Elim çabuk tutmalıyım. İyi sardı. Bulmuş bulduğu iyi cins yünü büyük hızla eğirmeye başladı. Üşümesin diye sevgilisi için sımsıcak bir hırka örecekti. Ara sıra avluya bir göz atıyor, üzeri meyve yüklü donanmış nar ağacını seyrediyordu. Narları toplamamıştı, hepsini İsa'ya saklıyordu. Tanrı'nın esirgeyiciliğinin sonu yok diye düşünüyordu. Günün birinde sevgilim yeniden bu dar sokaktan geçecektir. O zaman kucağımı narla doldurup onun ayak ucuna taşıyacağım. O da eğilip içinden bir tane alarak susuzluğunu giderecek. Eğirirken nar ağacına hayranlıkla bakıyor, hayalinden hayatını geçiriyordu. Hayatı Meryem'in oğlu İsa ile başlamış ve bitmişti. Ne büyük acı, ne büyük sevinç duymuştu. Kapısını bir hırsız gibi açıp girerek niye yalnız bırakmıştı onu? Nereye gitmişti? Toprağı kazanacağına, tahta oyacağına ya da balık avlayacağına hala gölgesiyle mi boğuşup duruyordu? Bir iş alsaydı ya kendine, kadınlar da Tanrı'nın yaratıklarıydı, onunla yatsaydı ya... Ah Magdala'dan bir kerecik olsun yeniden geçseydi. Koşacak, içine ferahlatacak narları ayakları ucuna serecekti. Bütün bunlar üstünde düşünür ve iyi usta elleri içinde döndürürken sokakta bağırmalar, tepinmeler ile bir boru sesi duydu. Hey! Şu seyyar satıcı Thomas değil miydi bu? Derken tiz bir ses duydu. Açın kapılarınızı, göklerin hakimiyeti geldi. Yüreği sevinçten patlayacak gibi ayağa sıçradı Magdalena. Gelmişti. Gelmişti demek. Bütün vücudunu baştan başa soğuk ve sıcak ürpertiler kapladı. Başörtüsünü unutarak saçları omuzlarına darmadağın dışarı fırladı. Avluyu geçip kapıda durdu. Efendisini görmüştü. Sevinç çığlığı atarak ayaklarına kapandı. Efendimiz, efendimiz diye kedi gibi mırıldandı. Hoş geldiniz. Narları ve yeminini unutmuştu. Mavimsi siyah saçları yere saçılmıştı. Yine o eski lanetli koku duyuluyordu. Efendimiz. Efendimiz hoş geldiniz diyerek onu nazikçe kendi fakirhanesine doğru sürüklüyordu. İsa eğilerek elinden tutup kaldırdı. Utanmış, büyülenmiş, acemi bir güveyin gelinli tutuşu gibi tutuyordu onu. Bedeni baştan başa sevinçle kaplanmıştı. Yerden kaldırdığı Magdalena değildi, insan ruhuydu. Kendisi ise güveydi. Magdalena ürperdi, kızardı ve saçlarını yayarak göğsünü örttü. Herkes şaşkın şaşkın Magdalena'ya bakıyordu. Nasıl da solmuştu, sapsarı kesilmişti. Gözlerin çevresinde mor halkalar vardı. Diri dolgun dudakları sulanmamış bir çiçek gibi solmuştu. İsa ile el ele yürürken düş gördüklerini sanıyorlardı. Toprak üstünde gideceklerine sanki havada uçarak ilerliyorlardı. Bu bir düğün müydü? Arkalarından gelen sokakları dolduran pejmürde kılıklılar sürüsü düğün kafilesi miydi? Meyve yüküyle avluda yürürken nar ağacı iyi bir ruh ya da bir ev tanrıçası mıydı? Ya da oğul ve kızlar doğurmuş, şimdi de avluda durmuş onları seyreden talihli basit bir kadın mıydı? Magdalena, dedi İsa alçak bir sesle, bütün günahların bağışlandı çünkü çok sevdin. Son derece mutlu olan Magdalena eğildi. Bakireyim demek istiyordu ama sevgisi öylesine taşkındı ki ağzını açamıyordu. Koştu, nar ağacını yağma etti, önünü doldurdu ve sevgilisinin ayaklarında serinletici kırmızı meyveden bir kule meydana getirdi. Ondan sonra Magdalena'nın tutkuyla istediği şey oldu. İsa eğildi, bir nar aldı, yardı, avuçlarının nar taneleriyle doldurdu ve iştahla yedi. Derken sırayla havariler eğilerek birer nar aldılar ve yediler. Magdalena, dedi İsa, ne diye bana öyle tedirgin bakışlarla bakıyorsun? Sanki bana elveda diyecekmiş gibi. Sevgilim, doğduğum günden beri her an sana merhaba ve elveda diyorum. Öyle alçak sesle söylemişti ki bu sözleri yanlarında olduğundan sadece İsa ile Yuhanna işitebilmişlerdi. Bir süre sustuktan sonra Magdalena devam etti. Sana bakıyorum. Çünkü kadın erkeğin vücudundan çıktı ama bedenini hala onunkinden ayıramıyor. Ama senin göğe bakman gerek. Çünkü erkeksin. Erkek Tanrı tarafından yaratılmıştı. Bu yüzden izin ver sana bakayım yavrum. Bu önemli sözleri bu yavrumu o kadar alçak sesle söylemişti ki İsa bile işitmedi. Ama kendi göğsü kabardı, kımıldadı, sanki oğlunu emzirecekti. Kalabalıkta bir mırıltı duyuldu. Yeni sakatlar gelmiş, bütün bahçeyi doldurmuştu. Efendimiz, dedi Petrus, homurdanıyorlar, sabırsızlanıyorlar. Ne istiyorlar? Güzel bir söz, bir mucize, bir baksanız. İsa döndü. Yaklaşmakta olan fırtınalı, çalkantılı havada sürü sürü özlem dolu aralık ağızlar, kaygı içinde ona bakan gözler gördü. Kalabalık arasından yaşlı bir adam ilerledi. Kirpikleri düşmüştü. Gözleri iki yarayı andırıyordu. İskelete benzeyen boynunda her birinin içinde 10 emirden bir tanesi bulunan 10 muska asılıydı. Çatal asası üzerine abandı ve kapıda durdu. Efendimiz, dedi. Sesi yakın ve acıyla doluydu. Yaşım 100. Boynumda hiçbir zaman ayırmadığım Tanrı'nın 10 emri var. Emirlerin hiçbirine karşı gelmedim. Her yıl Kudüs'e giderim ve Kutsal Yehova'ya bir koç kurban ederim. Mum yakarım, tatlı günlük yakarım. Geceleri uyuyacağıma mezmur okurum. Bazen yıldızlara bakarım, bazen dağlara ve beklerim. Rabbim insin de onu görebileyim diye. Bütün istediğim mükafat budur. Yıllar geçip gitti böylece. Hepsi de boşa gitti. Bir ayağım çukurda, yine de göremedim henüz. Niçin? Niçin? Benim şikayetim büyük bir şikayet efendimiz. Rabbimize ne zaman göreceğim? Ne zaman huzura kavuşacağım? Konuştukça öfkeleniyordu. Çok geçmeden elindeki çatal asayı yere vurarak bağırmaya başladı. İsa gülümsedi. İhtiyar, diye cevap verdi. Bir zamanlar önemli bir kentin doğu kapısında mermerden bir taht vardı. Bu tahtta sağ gözü kör bir kral, sol gözü kör bir kral ile iki gözü gören bir kral oturuyordu. Görmek için Tanrı'yı çağırdılar ama hepsi de dileklerini yerine getiremeden mezarı boyladılar. Krallar ölünce ayağı çıplak, karnı aç bir dilenci gelip tahta oturdu. Tanrım, diye fısıldadı. İnsanların gözleri doğrudan doğruya güneşe bakmaya dayanamıyor, gözleri kamaşı veriyor. Bu durumda nasıl olur da her şeye gücü yeten sana doğrudan doğruya bakabilirler? Acı Rabbim, gücünü ılımlat, ihtişamını azalt da zavallı, acı çeken ben seni görebileyim. Derken, İyi dinle bak ihtiyar. Tanrı bir ekmek parçası, içi soğuk su dolu bir tas, sıcak tutan bir giysi, bir kulübe, kulübenin önünde de bebeğini emziren bir kadın haline gelivermiş. Dilenci kollarını ileri doğru uzatarak mutlu mutlu gülümsemiş. Benim için alçaldın böyle, ekmek, su, sıcak bir giysi, karım ve oğlum haline geldin seni görebileyim diye. Ve gördüm. Karşımda eğilir, o sevgili 1000 yüzü yüzüme taparım. Herkes susuyordu. İhtiyar yaban öküzü gibi içini çekti ve çatal asasını ileri doğru uzatarak kalabalık içinde kayboldu. Derken yeni evli bir delikanlı yumruğunu kaldırarak bağırdı. Dünyayı yakmak için elinde ateş tutuyormuşsun diyorlar. Yuvalarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu yakacakmışsın. Bize getirdiğin, ileri sürdüğün sevgi bu mu? Bu mu adalet? Ateş mi? İsa'nın gözleri yaşla dolmuştu. Yeni evli bu delikanlıyı acıdı. Gerçekten getirdiği adalet bu muydu? Ateş miydi? Kurtuluşa varmanın başka yolu yok muydu? Ne yapmamız gerektiğini bir de biz size söyle, diye bağırdı mal sahibinin biri. Derken dirsekleriyle kalabalık arasında yol açarak yaklaştı, kulakları iyi duymadığından cevabı işitmek istiyordu. Yüreklerinizi açın, diye gürledi İsa. Dolaplarınızı açın. Neyiniz var, neyiniz yoksa yoksullar arasında paylaştırın. Rabbin günü gelmiştir. Cimriliği yüzünden bir tek somun, bir kavanoz yağ saklayan ya da küçük bir toprak parçasını son günlerimde yanımda kalsın diye elinde tutan kimse, o ekmekle kavanozun ve toprağın boynuna asılmış onu cehenneme sürüklediğini görecektir. Kulaklarım vızıldıyor, dedi mal sahibi. Başım dönüyor, kusura bakmayın, gitmem gerek. Kudurmuş gibi zengin köşküne vardı. Bakın hele, ayak takımı arasında bölüştürecekmişim varımı yoğumu. Adalet mi yani bu? Canı cehenneme hepsinin, diye kendi kendine mırıldanarak ve lanet okuyarak söylenip durdu. İsa gözden kayboluncaya kadar arkasından baka kalmıştı. Cehennemin kapısı geniştir, dedi içini çekerek. Yol geniştir, çiçekler serpilmiştir üstüne. Ama Tanrı'nın ülkesinin kapısı dardır, yolu yokuştur. Yaşarken seçmek bizimdir. Çünkü hayat özgürlük demektir. Ama ölüm geldi mi bir kez, olan olmuştur artık. Kurtuluş yoktur. Sana inanmamı istiyorsan, diye bağırdı koltuk değnekli biri. Bir mucize göster de beni iyi et. Tanrı'nın ülkesine topal mı gireyim? Ben de cüzdanlı olarak mı? Ben de tek kolla mı? Ya ben kör olarak mı? Sakatlar bir vücut halinde ilerlediler ve meydan okurmuş gibi karşısında durdular. Kendilerini tutamayarak bağırmaya başladılar. Kör bir ihtiyar asasını kaldırdı. İyileştir bizi, diye ulur gibi bağırdı. Yoksa köyümüzden canlı çıkamazsın. Petrus ihtiyarın elinden çekti aldı asasını. Böyle hain bir ruh oldukça sende hiçbir zaman göremezsin aydınlığı. Sakatlar bir araya geldiler, vahşileştiler. Havariler de vahşileşti, İsa'nın yanına geldiler. Dehşete düşen Magdalena kapıyı sürmelemek için elini uzattı ama İsa durdurdu. Magdalena, bacım, dedi. Bahtsız bir kuşak bu, baştan başa bedenden yapılmış. Alışkanlıklar ve günahkar vücutlarındaki birikmiş yağ ruhlarını ezmekte. Etleri, kemikleri, içlerini deşip ruhlarını arıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Yazık ki bunların en iyi devası ateştir. Yığınlara döndü. Gözleri artık kurumuş ve amansızlaşmıştı. Ekmeden önce nasıl tarlaları yakarsak, iyi tohum yetişsin diye Tanrı da yeryüzünü yakacaktır. Dikenler, burçaklar veya tergunlara tahammülü yoktur. Budur adaletin anlamı. Allah'a ısmarladık. Thomas'a döndü. Çal borunu, gidiyoruz buradan. Asasını ileri doğru uzattı. Uyuşmuş kalmış olan halk yol açtı. İsa geçti. Magdalena evine koştu, atkısını aldı, yarı eğrilmiş yününü, ocaktaki toprak kabını ve yemi verilmemiş avludaki tavuklarını bırakıp evinin anahtarını yolunun ortasına atarak arkasına bakmadan, bir şey söylemeden atkısına sarılıp Meryem'in oğlunun ardından yürümeye başladı. Kefernaum'a vardıklarında gece henüz gelmişti. Fırtına başları üstünden geçip gitmişti. Kuzey rüzgarı esmiş, fırtınayı güneye doğru sürmüştü. Evimizde güzel bir uyku çekeriz, diyordu Zebedin'in iki oğlu. Büyüktür, herkese yer bulunur. Kampımızı orada kurarız. Ya Zebedi baba, diye sordu Petrus gülerek. Günahını bile vermez. Yohanna kızardı. Efendimize güvenin, dedi. Nefesi onu da iyileştirir, görürsünüz bakın.